Ayrım 22.
Sol tarafına küçük bir altın hançer asılmıştı. Onu seyretmeye doyamıyordum. Hele şarkı söyler gibi konuşmasını duyunca babasına dedim ki, Kamuran Hacet Efendi, çağır kadıyı ve şahitleri gelsinler. Aris, Allah vere de iyi biridir dedi. Karımın beni mutlu ettiği gibi o da seni mutlu eder. Evlilik şans işidir derler. Ama Hristiyanlar da öyle değil. Onlar tanışıp konuşuyor, görüşüyorlar. Müslümanlar için şans işi yani. Karının yüzünü evlendikten sonra ilk defa yatak odasında görüyorsun. Onun için de çok boşanan oluyor. Ya çocukları varsa, sokağa attığında ya gebeyse? Çocukları varsa babası bakar. Boşanmadan sonra kadının aradan 3 ay geçmeden yeniden evlenmeye hakkı yok. Bu 3 ay kadın gebe mi değil mi, çocuğun babası kim onu anlamak için. Erkek karısını yeniden almak isterse, kadının önce bir saat için bile olsa bir başkasıyla evlenmesi gerekiyor. Büyük hanımefendinin evine varıncaya kadar böyle konuştular ve içeri girip ona Emin'in nişanlandığı haberini verdiler. Memleket uzun zamandır için için kaynıyordu. Ama isyan aniden ve hazırlıksız patladı. Niyazi Bey bir avuç adamıyla Güney Makedonya dağlarını tutarak hükümeti kışkırttı. Enver ise Makedonya'nın doğusundan acele harekete geçerek isyanın başlamış olduğunu bildiren manifestolar dağıttı. Hiçbir şey organize edilmemişti ve İttihat ve Terakki adındaki gizli cemiyetin topu topu 300 üyesi vardı. Kemal yerinden kıpırdamadı, omuzlarını silkti. Çılgınca bir teşebbüs, 48 saat içinde söner gider dedi. Yanılmıştı. Bu çılgın teşebbüs başarıya ulaştı. Hükümet asileri bastırmak için bir alay asker gönderdi. Askerler asilerle kardeşlik kurdular. Hükümet seçme bir tümenin harekete geçmesini emretti. Emir reddedildi. Türkiye'nin içlerinden tanınmış savaşçılar davet edildi. Ama onlar da asilere katıldılar. Şaşkınlık. Sultanın çürümüş devleti birkaç gün içinde yıkılıverdi. Ama Abdülhamit'e boş yere kızıl tilki dememişlerdi. Hemen harekete geçti. Bütün suçu danışmanlarına yükledi. Birkaçını celladın kılıcına teslim etti. Asileri vatanın kurtarıcıları gibi karşıladı ve meşrutiyeti ilan etti. Niyazi ve Enver Selanik'e girdiler. Halk onları ilahmışlar gibi karşıladı. Genç Türkler zaferi kazanmışlardı. Abdülhamit tarafından sürülmüş prensler, büyük vezirler, nazırlar, yüksek rütbeli subaylar, karga sürüleri gibi yurt dışından memlekete döndüler. İttihat ve Terakki gizli cemiyetine katıldılar. Onu ele geçirdiler. İstanbul'a girdiler. En iyi mevkilere kuruldular ve isyancılar daha ne olduğunu anlamadan kul durumuna düştüler. Niyazi Arnavutluğa döndü ve orada öldürüldü. Enver Berlin'de askeri ateşe oldu. Mustafa Kemal'i Trablusgarp'a yolladılar. Düzenbazlar nazırlıkları ele geçirdiler. İspiyonlarla doldurdular. Arnavutluk ve Arabistan ayaklandı. Özgürlük istiyorlardı. Bir ara sarmaş dalaş olup öpüşen ve şarkı söyleyen Hristiyanlarla Müslümanlar şimdi birbirlerini öldürmeye başlamıştı. Sabahları işine ya da kahvehaneye gitmek için evinden çıktığında bir Hristiyan ya da Yahudi ile karşılaşınca "Eyzübillahimineşşeytanirracim" diyerek tekrar evlerine kaçan fanatik Türkler vardı. Aynı zamanda halife bulunan Kızıl Tilki anarşinin arttığını görünce Mollalarla dervişlere ve hocalara başvurarak halkı ayaklandırmalarını, çünkü Jön Türklerin dinsiz ve Allah düşmanı insanlar olduğunu, gizliden İslam'ı ve halifeliği yıkmak istediklerini halka inandırmalarını söyledi. Az zaman önce alkış tutmuş olan fanatik halk ayaklandı. İstanbul'daki muhafız birliği isyan etti. Pek çok subayı öldürdüler. İttihat ve Terakki üyelerini kovdular. Durum ciddiydi. Eğer isyancılar ellerini çabuk tutmazlarsa, sultan, paşaları ve ruhban sınıfıyla birlikte memleketin idaresini yeniden ele geçirecekti. O zaman vay da hallerine. Makedonya ordusunu çağırdılar. Eskiden beri sultanın beslemesi olan Arap Mahmut Şevket ordu kumandanıydı. Dev vücutlu, kel, bir deri bir kemik biriydi. Meşhur bir erkanı harpti ama kararsız ve Allah'tan korkan biriydi. Tereddüt etti. Cemiyetin ricasını mı dinlesindi yoksa efendisi sultanın emirlerini mi yerine getirsindi? Mustafa Kemal Trablusgarp'tan yeni dönmüştü. Yanına birkaç subay alıp başkumandana gitti. Ondan ricada bulundu. Sonra onu tehdit etti. İsyana boyun eğmediği takdirde onu öldürecekti. Şevket 2. ve 3. kol ordunun İstanbul'a yürümesini emretti. Enver alelacele Berlin'den döndü. Ön karakol olan 1. karışık atlı tümeninin komutanı oldu. Mustafa Kemal de Genelkurmay Başkanı oldu. Muhalifler dağıtıldı, Abdülhamit tahttan indirildi. Onun yerine her zaman aptal rolü oynadığı için Abdülhamit'in elinden kurtulmuş olan 5. Mehmet Reşat getirildi. Komite yeniden hükümeti ele geçirdi ve muhalif paşaları kovaladı. Ya halk? Komitacılar halkın iyiliği için çabaladıklarını söylüyorlardı. Derken halkın durumu kötüden betere gitti. Şimdi madem ki herkes eşitti, kapitülasyonlar kaldırılmalı, Hristiyanlar askere alınmalı, adalar vergiye bağlanmalıydı. 12 ada ayağa kalktı. Adalar silah zoruyla ele geçirildikleri için Rodos ve İstanköy hariç, Kanuni Sultan Süleyman'ın bir fermanına göre özerktiler ve istedikleri gibi yaşamak hakkına sahiptiler. Sadece her ada maktu denilen az bir vergi ödüyordu. Yılda bir kere kocabaşı bu vergiyi Rodos Paşası'na yolluyordu. Ve adalara Türkler ayak basmıyordu. Çünkü İslam kendi rızasıyla teslim olmuş halkların özerkliğine saygı gösteriyordu. Padişahın fermanı kutsal emirdi. Ne var ki zamanla bu ferman ortadan yok olmuştu. Ve yıllar boyunca pek çok ada valisi kapitülasyonların kaldırılmasını istediklerinden adalar isyan etmiş, Bab-ı Ali'ye heyet göndermiş, yeni fermanlar çıkarılmasına çalışmışlardı. 1652'de 4. Mehmet'in, 1721'de 3. Ahmet'in, 1755'te 3. Osman'ın, 1775'te 1. Abdülhamit'in, 1806'da 3. Selim'in ve 1835'te 2. Mahmut'un fermanları çıkmıştı. Maktu vergisini ödeyen yukarı adalar her bakımdan serbesttirler. Yani hür ve özerktirler. Ama sultanları tahtından indiren ve halifeliğe pek sempati duymayan Jön Türkler, kapitülasyonların kaldırılmasını ve adalıların asker alınmasını istiyorlardı. Adalılar isyan etti. Ellerinde Yunan bayrağı, Yunanistan'la birleşmek istiyoruz diye bağırmaya başladılar. Temsilciler seçip İstanbul'a, Patrikhane'ye ve hükümete yolladılar. Temsilciler 3 ay sonra geri döndüler. Kapitülasyonlar yerinde kalacaktı. Kimse askere alınmayacak, vergi ödenmeyecekti. Ama aklı başında olanlar bunun geçici olduğunu, Jön Türklerin ayrım yapmayacaklarını anlıyordu. Kanunlar imparatorluğun bütün vatandaşları için aynı olacaktı. Nisan başlarında süngerci tekneleri demir aldı. Dibi sünger kaplı Süez kanalına doğru yola çıktılar. O devirde kayıklar yelken ve kürekle yol alıyordu. Çoğu zaman fırtınalar yüzünden ıssız adalara bağlanıp birkaç gün beklemek zorunda kalıyorlardı. Gözü beklerse ne olursa olsun yollarına devam ediyorlardı. Girit sağlam sığınaklardan biriydi. Oradan gideceği yere göre 500-600 millik Afrika denizine açılıyorlardı. Rüzgar kıçtan eserse dosdoğru gidecekleri yere varıyorlardı. Aksi halde açık denizde dolanıp duruyorlardı. Şimdi hepsi rotayı Süez kanalına çevirmişti. Vardılar, işe başladılar. Acele acele denize daldılar. Sünger için, tomar için. Tomar, para tomarı. Bir kısmı memleketlerini bir daha göremeyecekti. Hayatta kalanlar onları ağırlık için taşlarla birlikte torbalara koyacak ve denize gömeceklerdi. Kış oralarda yaman geçiyordu. Deniz içinde ne varsa kusuyordu. Yosunları söküyor, kumları kaldırıp sürüklüyordu. Hala sis içindeydi deniz. Tekneler ve insanlar eziyet çekiyorlardı. Ya sermaye, emek, sünger yok. Kimi girdaplarla sökülüp sürüklenmiş, kimi de kumla örtülmüştü. Bulabildikleri de çürümüş süngerlerdi. Bir çeşit sünger kolerası salgınıydı bu. Ya da su darbeleriyle parçalanmışlardı. Gün ağrırken denize açılıyor ve gece onca emekten berbat bir halde kalplerinden ümitsizlik zehri damlayaraktan geri dönüyorlardı. Patronlarına yazıp akıl istediler. Patronlar ne desinlerdi ki? Birkaç ay önce sünger dolu olan bu kıyılarda şimdi sünger bulunmaması mümkün müydü? Vardiya ile çalışan, daha açılın, daha derine inin, aynı yerde kalmayın. Öyle yaptılar, boşuna. Sünger yoktu. Ya da eline aldığın sünger dağılıveriyordu. Kimi tekneler ayrılıp 600 mil ötede Bingazi'ye, küçük ve büyük Sirte'ye gittiler. Adada halk ve papazlar sabahlara kadar dua okuyor, Allah'tan verilen emeklere, çocuklara ve yaşlılara merhamet etmesini, süngercilere sünger buldurmasını diliyorlardı. Boşuna. Ağustos sonunda demir alıp yelken açtılar. Adaya dönmek için küreklere sarıldılar. Ümitsizlik ve kalplerinden damlayan zehri getiriyorlardı. Bazı kaptanlar patronlarına dediler ki, ''Siz paranızı kaybettiniz. Biz borçlu kaldık. Navlunumuzu ödeyin. Tarpon'a gidelim. Halkililer gittiler. Sünger çıkarıp para kazanıyorlar. Biz de gidelim. Ailelerimizi besleyelim ve elimizden geleni size yollarız.'' Kaliforniya'nın Tarpon Springs'ine ilk ayak basanlar, büyük kaçakçı Simili Kaptan Migalis'in Barbary kıyılarındaki Raşeddin'de kayıklarını havaya uçurmuş olduğu halkililerdi. Aris çok zarar etmişti. 14.000 altın lirası gitmişti. Peşin olarak yatırdığı bütün para. Alkiviades'in kaybı 3.000'di. Fena darbe. Daha farkında olmadıkları başka belalar izleyecekti bunu. Ama gençtiler, sebatkar ve çalışkandılar. Aris yumruklarını ve dişlerini sıkarak Atanas'a dedi ki, ''Şimdi daha sıkı çalışmam gerekiyor. Topraktan daha fazlasını almalıyız.'' Çocuk bekleyen Kalliope korkutuyor beni. Büyük buralar erkekler içindir. Atanas, kadınların bunu çekecek omuzları yoktur. Öyle ama senin üzüldüğünü görünce Kiriyari, sanıyor musun ki eve böyle dişlerimi sıkıp giriyorum? Aynı baban gibisin. Bir keresinde Atina'da başına gelenleri hiç duydun mu? Duymamıştı. Pire'ye gidip bir ay kadar kalmıştı. Anadolu'daki çiftlikleri almadan önceydi. Döndüğünde ağzını bıçak açmıyordu. Dişlerini sıkıp işe atladı. Bir akşam paydos ederken ona dedim ki, efendim müsaadenle ama bu seyahatte çok canını sıkan bir şey olmuş olmalı. Rahmetli baban bana baktı. Senden niçin saklayayım dedi. Sen avcuna bakıp dünyanın sırlarını bilen bir büyücü gibisin. Lambaları söndürüp kapıları kilitlerken iyi geceler dedi. Ama gitmeden ekledi. Meseleyi hiç konuşmayalım. Bir şey çıkacağı yok. Olmasaydı iyiydi. Neymiş biliyor musun? Atinalı iki madrabaz başkasının tarlasını babana satarak 3.000 kuruşunu yani 75.000 altın drahmisini yemişler. Sustular. Biraz zaman geçti. Aris sigara içiyordu. Şimdi ne demek istediğini anlıyorum babamın. Bana çok kazanırsan sevin ama belli edip gururlanma. Çok hatta hepsini kaybedersen ümitsizliğe kapılıp kötürüm olma. Dişlerini sık yeniden kazanacağım de. Ve daha fazla inatla işe atıl. Başarırsın. Babamın bu nasihatini tutuyorum. Birkaç kaptanı gelip ondan Tarpon'a gurbete çıkmak için para istediler. Verdi. İşlerin en kızgın anıydı. Toprak insanların ona verdiği ne varsa geri veriyordu. Aris karısını yanına aldı. Mallarını gözden geçirmek için karşıya Anadolu'ya geçti. Kalliope çocuk bekliyordu. Hesapladılar. Allah izin verirse Aralık sonunda gelirdi. İyi yıl. Toprağın memeleri dolu doluydu. Taşıyordu. Karadan deve kervanları, yakın denizlerden tekneler ve trihandriler, Karadeniz'den büyük gemiler geliyor, mal satın alıyor, ödüyor, yüklüyor ve gidiyorlardı. Hayvan tüccarı geliyor, koyun ve öküz satın alıyorlardı. Keseler para doluyor, kasalar tıkanıyor ve altınları gaz tenekelerine doldurup toprağa gömüyorlardı. Bütün gün at sırtına tarlaları dolaşıyordu. İşçilerinin mahsulü kesip taşıyışlarını, satışını seyrediyordu. Kısraklarına binmiş yaverleri gözlerini dört açmış ortalığı kontrol ediyorlardı. Katipleri malları tartıyor, paraları topluyorlardı. Gece yazıhaneye gidiyor, paraları sayıp ona teslim ediyorlardı. Bağlar çiçek açmıştı. Üzüm taneleri güneşte parıldıyordu. Meyve gel insanoğlu kes beni diye yalvarıyordu. Beni ye, kan olayım, beni şarap yap, seni dinlendireyim. Zeytinler için de iyi yıl. Dallar yerlere sarkıyordu. Mahsulün üçte birini ortakçı, onda birini vergici alıyordu. Ama bu zeytinlerde kimsenin hakkı yoktu. Hepsi sahibinindi. Niçin? O taraflarda böyleydi bu. Mahsul tutar tutmaz vergici erkenden çıka geliyordu. Tarlaları, bostanları, çayırları, kışlaları dolaşıyor. Neyin ne kadar vereceğini gözüyle aklıyla hesaplıyordu. Çorbacı onu konağına getiriyordu. Orada yiyip içiyorlardı. Ve vergici hesabını kitabını yapıncaya kadar orada uzanıp yatıyordu. Kahve ve nargile içmek zamanı gelince pazarlığa oturuyordu. Çorbacı ona bir kese akçe uzatıyor, vergici keseyi avcunda tartıyor, uysallaşıyor, keseyi çabucak kemerine atıyordu. Defterini alıyor, üzerinde anlaşılanı yazıyordu. Başka türlü davranmasının anlamı yoktu. Yüzyıllardır işler böyle ola gelmişti. Düzenbaz hükümetin memuru olan bir fukaranın düzeni değiştirmeye hakkı var mıydı? Neden değiştirsindi? Bu iyi adaletleri bozmak gerekirdi. Heyet İstanbul'dan dönmüştü ve kampanalar neşeli neşeli çalıyordu. O can atılan iradeyi getirmişlerdi. Yeni yıldan itibaren dalgıç tulumunun kullanılması yasaktı. Kimse sakat ve kötürüm kalmayacaktı artık. Kiliselerde Tanrı'ya şükür ayinleri yapılıyordu. Kimin tanrısına? Hristiyanların mı, Türklerin mi? Yüce Sultan 5. Mehmet çok yaşasındı ve Tanrı milletin büyüklerine, milli birliği sağlamış olan Jön Türklere güç kuvvet versindi. Sünger avcılarının gittikleri kahvehaneler doluyor, müzik çalıyor, erkekler içiyor, meraklanıyor. Meraklanmak Yunanca meraklonu, keyfe gelmek. Oynayıp şarkı söylüyorlardı. Erkekler ve kadınlar başkana teşekkür etmek için kocabaşılığa gidiyorlardı. Gelecek yıl da seni kocabaşı olarak istiyoruz. Filegel yeniden çocuklaştı. Yıllarca çabalamıştı ve işte bu çabaları hoşuna gitmemişti. Tatlı tatlı gülüyor, gözleri sevgi doluyor, sünger avcılarıyla yemek yiyor ve onları yarı eski Yunanca bir şeyler anlatıyordu. Süngerciler onun bir dediğini anlamıyorlardı ama zararı yoktu. Yaşasın bizim Filegel diye bağırıp içiyorlardı. Dalgıç tulumu Türkiye'de, Mısır'da ve Girit'te yasaklanmıştı. Yunan hükümeti böyle bir yasağa cesaret edemiyordu. Dalgıç tulumuyla sünger avcıları daha çok sünger çıkarıyor ve böylece daha çok döviz getiriyorlardı. Bunu gören diğer ülkeler 2-3 yıl sonra dalgıç tulumunu tekrar getirdiler. Alkibiades evleniyordu. Vilayetin başkenti Muğla'dan inip geldi. Büyük tüccar Yannakis Golfinidis kızı Olimpida'yı teklif etmişti ona. Kızının güzelliklerini, iyiliklerini ve çeyizini dökmüştü ortaya. Konak, tarlalar, nakit para. Her şey iyiydi ama kızı görüp tanımak, sesini duymak istiyordu. Onun tarlalarıyla, inekleriyle yatacak değildi. O canına değecek ve onun okşamalarına doyamayacak bir kadın istiyordu. Muğla'ya gidip kızı görmeye karar verdi. Yanına başkahyası Perimoslu Nikolis'i ve Şahit Küratoğlu'nu aldı. Tehlikeden değil ama ikisi de silahlıydı. Jön Türkler hırsızlar, haydutlar ve hatta Kerim olduğu için af çıkarmışlardı. Ama silah kuşanmışlardı. Büyük bir efendiye refakat ettiklerini göstermek için. Bodrum'da atlara binip iç taraflara yola çıktılar. Muğla eskilerin Silvako adını verdikleri Baba Dağ'ın eteklerindeydi. Kiremit döşeli evleri güneş döndükçe alev gibi parıldıyordu. Şehirde 20 bin Türk ve 3 bin Rum yaşıyordu. Gazetelerin ve kitapların yazdığına göre devrimizin en zengin ve en esrarengiz kişisi Varlı Zahorov Muğla'da doğmuştu. Mavi gözlü, sarışın, zarif, aynı zamanda üzerinden asale takan, bakire utangaçlığı ve alçak sesiyle Olimpiada Alkibiades'in hoşuna gitmişti. Babasıyla oturup hesaplaştılar. Valiye çıktılar ve validen emir çıktı. Kızın başlığı tespit edilip kağıda geçirildi. Kağıtların imzalanmasından sonra ertesi gün vali, belediye reisi Türk ve Yunan ağalarıyla birlikte Alkibiades kendisini mutlu hissediyordu. Hiçbir şey, ne Katerina'nın ölümü ne de onun geride bıraktığı çocuklar onun eğlenmesine engel olamıyordu. Kalbi her zaman genç ve kayıtsız. Bu kalp ancak arzularla çarpıyordu. Golfinidis'in 3 çocuğu vardı. Olimpiada 17 yaşındaki Lefke ve 12 yaşındaki oğlu Sofoklis. Lefke kız kardeşinden daha uzun boyluydu. Sarışındı ve zaman zaman yeşile dönen iri gözleri vardı. İnce uzun boynu ona aristokratik bir hava veriyordu. Hayat doluydu. Çabuk konuşuyor, sık sık gıdaklar gibi gülüyordu. İki kız kardeş birbirine benziyordu ama farklıydılar. Biri çekingen, öbürü dışa açıktı. Alkibiades, bu ikisi tek bir vücut olamaz mıydı diye düşünüyordu. Lefki'nin Alkibiades'in güzelliğini, nezaketini ve hareketlerindeki rahatlığı takdir ettiği görülüyordu. Onunla evlenecek olan kız kardeşinden daha cesur ve samimi davranıyordu. Kimseye belli etmiyordu ama bu erkeğin yanında kanının kaynadığını, kalbinin önce mutlulukla, daha sonra üzüntü ve heyecanla dolduğunu hissediyordu. Ah yapıyordu ve o güne kadar evlerine bir benzerinin ayak basmamış olduğu bu ağaoğlunu gizli gizli sevdiğini bilmiyordu bu bakire. Niçin olduğunu bilmeden Alkibiades'in etrafında dolanıp duruyordu. Ertesi ay Alkibiades'in Paşalidiko, Paşalidiko paşalara layık adasında düğün yapıldı. 6 kürekli kayık resmi davetlileri karşı kıyılardan getirip durdu. Kayıklar, millet, çocukları Fivi Maria ve Iraklis ile tekrar adaya gelmiş olan Mirto, ''Ne yapalım anne, gidelim mi?'' diye sordu. ''Ben kalıyorum ama sen Aris ile gidebilirsin. Nikolas haber yollamış, işleri yüzünden gelememiş. Mazeret bu, anlıyor musun? Yoksa Nikona, Katerina'nın üzgün ruhu oralarda dolaşıp dururken Alkibiades'in düğününe gitmemeleri gerektiğini mi söyledi?'' Ama Nikolas ölümsüzlüğe inanmıyor ki. İnsanoğlunun bencilliği yüzünden ölümsüzlüğü icat ettiğini söylerken duydum onu. Bu hayat insana yetmiyor. Pisliklerini bu hayattan sonra da sürdürmek istiyor. Böyle diyordu. Annesi birden ona döndü ama kendisini tuttu. Yavaş bir sesle sordu. Kime söylüyordu? Despota, Arkonisos'ta. Ona sizden önce size benzeyen kişiler insanları boyunduruk altında tutmak, köle etmek için cennet ve cehennemi uydurdular diyordu. Böyle mi konuşuyordu? Ya despot ne cevap verdi? Güldü. Ve sana bir şey diyeyim mi anne? İkisi de aynı fikirdeydi. Görüyor musun çocuğum? Çok okumak insanı ne yapıyor? Aklını ve ruhunu bozuyor. Onun için Efendimiz İsa çocuklar gibi olmamızı söyledi. Babanızın böyle şeyler düşünecek vakti yoktu. Neden düşünsündü zaten? Her şeyi böyle bulduk, böyle inandık. Akşama Aris karısı Kalliope ile annesini ve kız kardeşini görmeye gitti. Mirto, düğüne gidiyor musunuz diye sordu. Pek memnun sayılmayız. Düşündük, taşındık, gidelim dedik. İki gün önce Kefalukaya gitmiştim. Emin'i gördüm. Sana çok selamı var anne. Gitmeye karar verdik. Mirto, o da adı ne, karısı da gelecek mi diye sordu. Zübeyde mi? Gelecek. İyi geçiniyorlar mı yavrum? Çok iyi anne, iyi kadın ve Emin'i çok seviyor. Güzel mi? Güzel Mirto, uysal ve tatlı. Emin onu feraceye soktu ve kadın gık demedi. Sen de bizimle geliyor musun Mirto? Bakalım dedi Mirto kuru kuru. Gidin kızım, kardeşisiniz. Aris, gideceğiz dedi. İki, en çok üç gün kalırız. Ne zaman gidersiniz dersin? Emin'le anlaştık. Cuma günü gelecekler. Cumartesi sabahı serinde hareket edeceğiz. Mirto ile Zübeyde arabaya binecekler. Biz atla. İkindi vakti adaya geçeceğiz. Mirto, ben atla gideceğim dedi. O Zübeyde atlardan anlamıyor mu? O arabayla gitsin. Anlıyor mu anlamıyor mu sormadım ama gebe. Anneleri, arabayla gitsin onlar dedi. O anda odaya girmiş olan Fevi Maria, nereye gidiyoruz anne diye sordu. Uzun ince, annesi gibi iri gözlü ve hareketliydi. Çocuklar da gelecek mi Mirto? Bilmem ama yorulurlar diye korkuyorum. Fevi Maria hevesle, biz de geliyoruz dedi. Alkiviyadis dayının çocuklarıyla oynarız. Iraklis küçük çocuklarla oynamaz. Iraklis emretmesini bilir. Dinlemeyeni onlar ıslatır. Büyük hanımefendi, zor çocuk dedi. Duydun mu? Eline sahici silah alıp kuşları atıyor. Despotun elini öpmek istemiyor. Ne olacak bu çocuk? Aris, inatçı ve mağrur çocuk diye konuştu. Ya iyi ya da kötü bilmem ama kendisini belli edecek. Söyle babasına onu İzmir'e yatılı okula versin. Ama şimdi böyle şeylerin sırası mı anne? Cuma günü ikindi vakti Emin ile Zübeyde gelip Aris'in konağına girdiler. Az sonra da gidip büyük hanımefendinin elini öptüler. Büyük hanımefendi onları başlarından tutup alınlarını öptü. Sizi gördüğüme seviniyorum çocuklarım ve her bakımdan mutlu olmanızı diliyorum. Sen Zübeyde, Emin'i dinle. İyi kılavuzdur. Onu takip et ve yanından ayrılma. Odaya giren Mirto memnunmuş gibi görünüyordu. Emin'i öpmedi ama Zübeyde'yi kucaklayıp öptü. Ona kardeşim diye hitap etti. Sabahın serininde yola çıktılar. Kalliope, Zübeyde, Firia Maria ve küçük Iraklis arabaya binmişlerdi. Diğerleri atlara. En önde kuyrukları dimdik koşan, duran, geri dönen, toprağı ve havayı koklayan iki iri köpek. Aris'in köpekleri, Aslan ve Dağ. İki saat sonra Halikarnassos'un önlerine vardılar. O eşsiz manzarayı seyretmek için durdular. Aris devasa kayalıkları göstererek, ''O eski meşhur şehirden kalan tek şey bu duvarlar.'' diye konuştu. ''Burada sağımızda, şu delik deşik sağda, Hristiyan şövalyelerin yıkmış olduğu dünyanın yedi harikasından biri sayılan mozoleum bulunuyordu. Tarihçilerin babası İrodotos burada doğdu.'' Mirto gülerek, ''Bize ders veren Nikolas'ı duyar gibiyim.'' dedi. ''E öyleyse gidelim ve size bir şey söyleyeyim mi? Acıktım.'' Kaynanasının, kaynatasının ve nişanlısının ricası üzerine Alkiviadis günah çıkaracaktı. Boş ver diye düşünüyordu. Madem ki hoşlarına gidiyor, bu da olsun. Düğünden bir gün önce Papaz Tamatis ile yazıhanesine kapandı. Karşılıklı koltuklara kuruldular. Gümüş sigara tabakasını çıkardı, sigara aldı. Papaza da ikram etti. Papaz istemedi. İzin yok. Bak, kimmiş izin vermeyen? Bu odada kumanda veren benim.